Ayrım 30, sayfa 739. Son söz. Gandhi'nin ölümü yaşamının gerçekleştiremediği şeyi gerçekleştirecekti. Çünkü Hindistan'ın şehirlerinde ve kasabalarındaki din katliamına son verdi. Elbette uyuşmazlıklar devam edecekti. Ama artık ulusal orduların savaş alanlarında sürdürdüğü klasik çatışmalar biçimine dönüşecekti. Birla House cinayeti 2 yıldan beri Hindistan'ı kasıp kavuran iç savaşın ve din savaşlarının son fedakarlığıydı. Katil Nathuram Godse olay yerinde elinde tabancayla yakalandı. Hiçbir direnişte de bulunmadı. Suç ortaklarının ele geçirilmesi de fazla zaman almayacaktı. Narayan Abde ve Vishnu Karkare bir kadın yüzünden polisin ağına düştüler. 14 Şubat yani batıdaki sevenler, St. Valentin günü Abde kapısının vurulduğunu işittiği sırada Bombay'da bir otelde saklanıyordu. Kapıyı metresine açtığını sandığı bir sırada karşısında 3 polis müfettişi gördü. Polisler onun baş operatörlerinin kızıyla olan ilişkisini keşfetmişlerdi. Dinleme masaları başında bir telefon konuşmalarını zapt ettikten sonra da nerede buluşacaklarını da saptamışlardı. Katil Nathuram Godse suç ortağı Narayan Abde, Hancı Kankare, 20 Ocak'taki bombayı koyan isyancı genç göçmen Madanlal Pahwa, Nathuram'ın küçük kardeşi Gopal Godse, aşırı Hindu hareketinin fanatik bayraktarı Savarkar, tabancayı sağlayan bitkisel ilaç meraklısı Doktor Parşure, bir de Digambar Bajen'in uşağı, Hint ulusunun babasının katlinin hesabını vermek için adaletin huzuruna çıkarıldılar. 27 Mayıs 1948'de başlayan davanın daha başından itibaren Nathuram Godse cinayetin bütün sorumluluğunu üzerine yüklendi. Sadece siyasal nedenlerle bu eyleme kalkıştığını ilan etti ve suç ortakları diye tutuklananların katkılarını reddetti. Belki de hafifletici neden olarak kabul edilebilecek tek yöntemi de reddetti. Yani bir ruh doktoru tarafından muayene edilmeyi. Sonuçta da ölüm cezasına çarptırıldı. Suç ortağı Narayan Abde için de aynı hüküm verildi. Böylece o da Air India'nın hostesinin verdiği randevuya gitmemenin cezasını böyle ödemiş oldu. Ona ölüm cezası verilmesinin sebebi cinayet aracının bulunduğu gün Gwalior'da katilin yanında bulunmasıydı. Diğer 5 sanık da hayat boyu hapse mahkum oldular. Doktor Parşure Temyüz'den beraatini koparttı. Savarkar da delil yetersizliğinden beraat etti. Sahte Satu Bace'ye gelince, o da başarılarına bir yenisini kattı. Savcının yanında yer alıp tutuklanmadı bile. Mahatma Gandhi'nin oğullarının ve yandaşlarından pek çoğunun ısrarlı af çağrılarına rağmen, şiddet aleyhtarlığının peygamberinin en samimi yandaşı Jawaharlal Nehru, Nathuram Godse ve Narayan Abde'nin hayatlarının bağışlanması için hiçbir girişimde bulunmadı. Af dilekleri reddedilince mahkumlar 15 Kasım 1949'da Şafak Vakti Ambala hapishanesinde ölene dek ipe çekilmek üzere idam sehpasına götürüldüler. Abde son ana kadar cezasının infaz edileceğine inanmayı reddetmişti. Son dakikada hayatının bağışlanacağını ve kurtulacağını sanmıştı. Elfalında böyle okumuştu. Sehpanın önünde kahinliğin ne kadar gerçek dışı bir bilim olduğu kafasına dank edince birden yıkılıverdi. Kendisini sehpaya kadar kollarına girip götürmek zorunda kaldılar. Nathuram Godse vasiyetinde ailesine küllerinden başka bırakacak hiçbir şeyi olmadığını açıkladı. Bu arada uğrunda cinayetini işlediği düş gerçekleşinceye kadar ölümsüzlüğe girmeyi ertelemeye karar verdi. Hindu geleneklerine meydan okurcasına küllerinin denize doğru akan bir nehre atılmamasını istedi. Indus'un suları Hindu egemenliği altında birleşmiş bir ülkenin topraklarından akacağı güne kadar saklanmasını vasiyet etti. Cesurca can verdi sehpada. Veer Savarkar birçok siyasal cinayetin perde arkasından iplerini çeken bu fanatik ise 1966'da 83 yaşında olduğu halde rahat döşeğinde son nefesini verdi. Beraat ettikten sonra Doktor Parşure yine muayenehanesine döndü. Bugün de Gwalior'lu hastaların akciğerlerini, kakule tohumu, bambu filizleri, soğan ve baldan hazırladığı ilaçlarla tedaviye devam etmektedir. Hayatından endişe eden sahte Satu Bace ise Poona'daki dükkanını bırakıp polisin kendisine Bombay'da sağladığı apartman dairesinde yaşamaya gitti. Eyalette büyük ün salan eski mesleğine kurşun işlemez yelekler yapmaya yeniden başladı. Bugün de iyi para kazanan bir zanaatkardır. çelik telden ördüğü yeleklerini 1000 rupiye satmaktadır. Ve öylesine aranmaktadır ki bu yelekler bir siparişi ancak 6 ay sonra teslim edebilmektedir. İyi davranışlarından dolayı cezaları indirilen Karkare, Madannal Pahva ve Gopal Godse 1969'da 21 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldılar. Karkare Ahmet Nagar'da yeniden hanının başına geçti. Müşterilerine 1.25 rupi karşılığında 7 şarpoylu odalarında yer sağladı. 1974 Nisan'ında bir kalp krizi sonunda öldü. Madanlal Pahva Bombay'a yerleşti. Malları Hindistan ve Uzak Doğu pazarlarını istila eden Japon firmalarının kendi halinde bir rakibi olarak evinde oyuncak yapmaktadır. Gandhi'yi bombayla öldürmeye kalkışan tetikçi, bugün en çok yerden 100 metre yukarıya havalanabilen, sonra da paraşütünü açıp yine yere dönen ve sıkıştırılmış havayla çalışan küçük füzesiyle gururlanmaktadır. Katilin küçük kardeşi Gopal Godse, Poona'da eski bir evin 3. katında kalmaktadır. Balkonunun duvarında Hint Yarımadası'nın büyük bir resmi asılıdır. Her yıl 15 Kasım'da ağabeyinin idam edildiği günün yıl dönümünde Natura'nın küllerinin saklandığı kutu, üzerindeki ışıkların kutsal Indus nehrinin aktığı yönü gösteren haritanın önüne yerleştirilmektedir. Birleşmiş ve bütünlüğüne kavuşmuş Hindistan'ın bu simgesi önünde Gopal Godse ailesini ve Vir Savarkar'ın en sadık yandaşlarını toplar. Bu toplantılarda hiçbir pişmanlık ve üzüntü görülmez. Amaç sadece bu yolda verilen bir kurbanın anısını yaşatmak ve genç kuşaklara eylemin ne kadar haklı olduğunu göstermektir. Elektrikle aydınlatılan haritanın dibinde bir sitarın tek düzenli melodileriyle fanatikler sağ yumruklarını sallar, Gandhi'nin katilinin külleri karşısında ana vatanımızdan kopartılan parçayı yeni Pakistan'ın bütününü geri almak için and içerler. İlk Rişilerin vedayı okudukları Hindus kıyılarından Brahmaputra'nın ötesine kadar uzanan ormanlara kadar Hindu egemenliği altında Hindistan'ı birleştirmek için yemin ederler. Bağımsız Hindistan'ın ilk genel valiliği görevini kabul ederken açıkladığı gibi Louis Mountbatten 1948 Haziran'ında görevinden istifa etti. İktidarının son haftalarını hala tahtında oturmakta inat eden tek Hintli prensi, Haydarabad nizamını barışçı yollardan bağımsızlık niyetlerinden vazgeçirmeye çalışarak geçirdi. En sonunda Hindistan askeri bir harekatla nizamı tahtından indirdi ve topraklarını zorla ulusal sınırları içine kattı. Edwina Mountbatten ise son gününe kadar göçmenlerin sefaletini dindirmeye çalıştı. Ne zaman bir göçmen kampına gelecek olsa, bu bahtsız insanlar onunla vedalaşmak ve minnet duygularını ifade etmek için çevresine üşüşüyorlardı. Ayrılacaklarından bir gün önce Jawaharlal Nehru, Mountbatten'ların onuruna terk etmeye hazırlandıkları sarayın şölen salonunda bir yemek verdi. Kadehini hayatının en unutulmaz bir döneminde sayısız sevgi ve dostluk bağlarının yakınlaştırdığı İngiliz çiftinin onuruna kaldıran Nehru, önce Edwina Mountbatten'a seslendi. Nereye gittinizse oraya huzur, umut ve cesaret getirdiniz. Bu nedenle Hintlilerin sizi sevmelerine ve kendilerinden biriymiş gibi kabul etmelerine neden şaşmalı? Sonra Lord Mountbatten'a dönerek devam etti. Buraya iyi bir namla geldiniz ama Hindistan daha nice namlıyı yutmamış mıydı önceden? Çok ciddi zorluklarla dolu bir dönem geçirdiniz. Buna rağmen namınız olanca parlaklığını korudu. Bu başarıların en dikkati çekici olanıdır. Ertesi sabah Louis ve Edwina Mountbatten 15 yıl önce kendilerini dev şeref merdiveninin basamakları dibinde bırakan altın yaldızlı saltanat arabasıyla uzaklaşıyorlardı ki arabanın 6 atından biri yürümeyi reddetti. Hayvanın bütün kırbaçlara rağmen ilerlememekte inat ettiğini gören bir ses kalabalık arasından bağırdı. Tanrı'nın bir işareti bu, bizimle kalmanız gerekiyor. Louis ve Edwina Mountbatten için bundan daha büyük bir saygı gösterisi olamazdı. 2 yıldan beri devlet sırrı olarak saklanan amansız hastalık, 11 Eylül 1948'de en büyük düşünün gerçekleşmesinden sadece 13 ay, eski siyasal rakibinin katledilmesinden de 8 ay sonra Muhammed Ali Cinnah'ı yere serdi. Bütün meslek hayatını nitelendiren aynı cesaretle Cinnah son anına kadar sevgili Pakistan'ın geleceğini sağlam kazığa bağlamak için savaştı. Çelik gibi iradesi sayesinde büyük bir İslam ulusunun geçici başkenti olan doğduğu şehir Karaçi'de vefat etti. mezarının eşiğinde bile cinnah bir türlü vazgeçemediği sarsılmaz kişiliğini korudu. Son günü doktoru başucunda yine kendisini temin etmek istedi. Size bir iğne yaptım. Eğer Tanrı dilerse her şey yoluna girer. Cinnah adama baktı. Aklı tamamen başındaydı. Hayır diye cevap verdi. Biliyorum öleceğimi. Yarım saat sonra ölmüştü. Pakistan doğuşunu izleyen çetin dönemi atlattı. Ama Cinnah'ın kendisine verdiği demokratik kurumları aynı başarıyı gösteremedi. Eski Hint ordusu subaylarından Mareşal Eyüp Han'ın yönettiği bir askeri darbe, siyasal kokuşmuşluğun itibarını sıfıra indirdiği parlamenter rejime son verdi. Otoriter ama yararlı 10 yıllık bir süreden sonra Eyüp Han'ın rejimi de bir başka askeri darbeyle yıkıldı. Bangladeş Savaşı'nın örseleyici denemesi 1971'de Pakistan'ın parçalanmasına ve önceden Louis Mountbatten'ın öngördüğü gibi iki devlete bölünmesine yol açtı. Zülfikar Ali Bhutto başkanlığında demokratik bir hükümet kuruldu. Kuzeybatı sınır eyaletindeki ve Bülucistan'daki kabile isyanları yeni devleti zaman zaman tehdit etmekle birlikte Endonezya, Bangladeş ve Hindistan'dan sonra dünyanın dördüncü büyük İslam ülkesi olan Pakistan bugün geleceğe güvenle bakmakta, Müslümanlar arasındaki dayanışma, petrol üreten komşularının kendisine yardımını sağlamaktadır. Karaçi'nin göbeğindeki bir tepenin üzerinde görkemli bir anıt kabrin mermer kubbesi altında ulusun kurucusu, Moğol atalarının son varisi ebedi uykusunu uyumaktadır. Mahatma Gandhi'nin öngördüğü gibi Taksim'in amansız mirası Hint Yarımadası'nı daha yıllarca temellerinden sarsmaya devam edecekti. Hindistan ve Pakistan iki kere 1965'te ve 1971'de savaş alanlarında karşı karşıya geldiler. Bu anlaşmazlık iki devlete de çok ağır mali külfetler yükledi. Kısır askeri masraflar nedeniyle ekonomik gelişme ve tarım üretiminin artması için gerekli olan yatırımlar hep bu alana kaydı. Dolayısıyla çok yoksul halk kitlelerinin hayat düzeyinin artması durdu. Her şeye rağmen iki devlet de 1947 yılı yazının trajik koşulları içinde göç eden milyonlarca göçmenin çoğunluğunu topluma katmayı başardılar. Pencap'ın bereketli ovaları sayısız masumun kanlarıyla sulandıktan sonra mutlu geçmişin renklerine yavaş yavaş yeniden kavuşmaya başladı. Buğday tarlalarının altın sarısı, pamuk ürününün kar beyazı, şeker kamışı plantasyonlarının yeşili, Sih asıllı halkının güçlü çabalarıyla parçalanan eyaletin Hindistan'a kalan bölgesi yeşil devrim sayesinde 1970'te Hindistan'ın en büyük düşünü gerçekleştirmesini sağladı. İhtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar bir tahıl üretimi. 1971 ve 1972 yıllarında muson yağmurlarının yetersizliği ne yazık ki bu düşün gerçekleşmesini geçici olarak erteledi. Ancak barışa dönüş göç kabusunun bıraktığı acılı izleri silemezdi. Sir Cyril Radcliffe'in kalemiyle çizilen sınırın iki yanında da acılar ve hatta kinler olduğu gibi kaldı. Bir adamın, Bohota Singh'in kendisini kaçırmak isteyenlerden kurtulan genç Müslüman kızını satın alan şu köylünün acınacak kaderi milyonlarca Pencaplı için parçalanmalarının simgesi haline gelecekti. Ama aynı zamanda insanoğlunun sevgiye olan yatkınlığının en inatçı kinleri bile alt edebileceği umudunu gösterecekti. Evliliklerinden 11 ay sonra Sih kocanın ve Müslüman eşinin yuvalarında bir kız çocuk dünyaya geldi. Gelenek uyarınca Bohota Singh, Sihlerin kutsal kitabı Granth sahibi gelişigüzel açtı ve evladı için sayfanın en üstündeki ilk sözcüğün ilk harfiyle başlayan bir ad seçti. T harfiydi bu. Kızına Tanvir adını verdi. Gökyüzünün mucizesi ya da bağışlamanın gücü anlamına gelen bir isim. Bu doğum olayından 8 yıl sonra Bohota Singh'in bir gün mirasından yoksun kalacaklarını düşünerek kızan iki yeğeni Zeynep ve kızını göç sırasında kaçırılan kadınları bulup ülkelerine geri gönderen resmi makamlara ihbar ettiler. Zeynep'i kocasının yanından alıp Pakistan'da annesi babası bulununcaya kadar geçici bir kampa kapattılar. Acıdan çılgına dönen Bohota Singh bir Sih için en güç olan şeyi yapmak üzere Yeni Delhi'ye koştu. Saçlarını kesip büyük camide Müslüman oldu. Cemil Ahmet adını alıp karısının kendisine iade edilmesi talebiyle Pakistan Yüksek Komiserliği bürosuna başvurdu. Ama boşuna, iki hükümet de hiç şaşmaz bir yönetmelik uygulamakta anlaşmışlardı. Evlenseler de, evlenmeseler de kaçırılan kadınlar asıl topluluklarına iade edileceklerdi. 6 ay boyunca Bouta Singh her gün Pakistan'a gönderilmesini bekleyen karısını kampta ziyarete gitti. Saatlerce yanı başında oturuyor ve kaybettiği mutluluğu için sessiz sessiz ağlıyordu. Bir gün ailesinin bulunduğunu ve karısının onların yanına gönderileceğini öğrendi. Göz yaşartıcı bir vedalaşma sırasında Zeynep kocasını asla unutmayacağına ve fırsat bulur bulmaz geri döneceğine dair söz verdi. Bouta Singh Müslüman olduğunu belirterek Pakistan'a gönderilmesi için başvurdu. İsteği reddedildi. Bu sefer vize istedi ama yine redle karşılaştı. Bunun üzerine bütün malının mülkünü köyünün yoksullarına dağıttı, birkaç çamaşırıyla mutfak eşyasını bir çıkın yapıp kemerinin altına 2000 rupi soktu. Yeniden sultan adını verdiği kızıyla birlikte gizlice sınırı geçti. Çocuğu Lahore'a bıraktıktan sonra Zeynep'in ailesinin yerleştiği köye gitti. Köye varınca karısının kendisini Hindistan'a ulaştıran kamyondan inmesinden yarım saat önce kuzenlerinden biriyle evlendirildiğini öğrendi. Zavallı adamcağız inliyordu. "Zeynep'imi bana geri verin, karımı geri verin bana." Bunun üzerine Zeynep'in erkek kardeşleri ve kuzenleri tarafından bir güzel dayak yedi. Sınırı kaçak geçtiği için de polise ihbar edildi. Yargıç karşısına çıkartılan Bouta Singh, Müslüman olduğunu söyleyip karısının kendisine iade edilmesi için yalvardı. Hiç olmazsa onun kimi tercih ettiğini serbestçe söylemesini sağlanmasını talep etti. Yaşlı adamın üzüntüsü karşısında duygulanan yargıç kabul etti. Yüzleşme bir hafta sonra olayı yansıtan gazeteler yüzünden tıklım tıklım dolu bir salonda yapıldı. Bütün Lahore sanki oradaydı ve herkesin kalbi Bouta Singh'den yana atıyordu. Zeynep ailesinin bütün fertleri etrafını kuşatmış olduğu halde mahkemeye geldi. Dehşet içinde olduğu belliydi. "Bu adamı tanıyor musunuz?" diye sordu yargıç. "Evet," diye cevap verdi sapır sapır titreyen kadın. "Bouta Singh bu adam, ilk kocam." "Bu küçük kızı da tanıyor musunuz?"
"Evet, bizim çocuğumuz."
"Onlarla beraber Hindistan'a dönmek ister misiniz?" Zeynep bakışlarını üzerinden ayırmayan ailesinden yana döndü. Mahkeme salonunda amansız bir gerilim vardı. Bouta Singh bir soluk bile almıyordu. En sonunda Zeynep başını öne eğip mırıldandı. "Hayır." Bouta Singh'in ağzından yaralı bir hayvanın iniltisi çıktı. Sallandı. Yeniden sakinleşince kızını Zeynep'e doğru itti. "Seni kızından yoksun bırakamam. Onu sana bırakıyorum." Böyle derken cebinden bir tomar rupi çıkartmıştı, onları da karısına uzattı. Yargıç kızını yanına alıp almamak istemediğini de sordu Zeynep'e. Salonu yeniden bir gergin hava sardı. Genç kadının ailesinin fertleri oturdukları yerden reddetmesini işaret ediyorlardı. Sih kanının ailelerini kirletmesini istemiyorlardı. Zeynep kızına baktı. Onu yanına almak yavrucağı bahtsızlığa mahkum etmek olacaktı. "Hayır," diye inledi. Bouta Singh bir süre hiç kıpırdanmadan onu süzdü. Sonra kızını elinden tutup bir daha geri dönmemek üzere mahkemeden dışarı çıktı. Zavallı adamcağız bütün bir geceyi Müslüman azizlerinden Data Ganj Bahşiş'in türbesinde dua ederek ve ağlayarak geçirirken kızı da sütunlardan birinin altında uyukluyordu. Şafak sökünce kızı alıp yakındaki çarşıya gitti. Karısının kabul etmediği rupilerle ona yeni bir elbise ve sırma işlemeli bir çift terlik aldı. El ele tutuşan yaşlı adam ve kızı Şahtarah garına kadar yürüdüler. Adam garda kızına annesini artık bir daha göremeyeceğini anlattı. Lokomotif gara girince Bouta Singh kızını şefkatle kollarının arasına aldı, öptü ve peronun kenarına kadar ilerledi. Kızcağız babasının kollarının kendisini giderek daha çok sıktığını hissetti. Birden öne doğru devrildiklerini sezdi. Bir tren düdüğü işitti, sonra da acı fren sesleri. Kendisini bir anda lokomotifin öbür tarafında buldu. Bouta Singh demir yoluna atlamıştı. Bir anda trenin tekerlekleri arasında kalarak can verdi. Ama bir mucize olmuş çocuk kurtulmuştu. Yaşlı sihin üzerinde polis kan lekeleri içinde bir veda mektubu buldu. "Sevgili Zeynep'im, sen kalabalığın sesini dinledin ama bu ses asla samimi değildir. Sana kızmıyorum. Son dileğim senin yanında olmaktır. Beni kendi köyünde defnetmeni ve arada sırada mezarımı ziyarete gelmeni istiyorum. Bir iki çiçek getiresin diye." Bhagat Singh'in intiharı bütün Pakistan'ı alt üst etti. Cenazesi ulusal bir olay oldu. Oysa ölümünde bile yaşlı Sih 1500 rupiye mutluluğu satın alıp kabustan kurtulacağını sanırken yine de kinin kurbanı olacaktı. Zeynep'in ailesi ve köyünün halkı onun köy mezarlığına defnedilmesine karşı çıktılar. 22 Şubat 1957'de Zeynep'in ikinci kocasını komuta ettiği ailenin bütün fertleri tabutun geçmesini engelleyen barikatı savunmak için yerlerini aldılar. Bir kargaşalık çıkmasından çekinen resmi makamlar binlerce Pakistan'ın izlediği cenaze alayının Lahore'a dönmesini buyurdular. Bhagat Singh'in cenazesi bir çiçek kümesinin altına defnedildi. Yaşlı Sih'e gösterilen sevgiden küplere binen Zeynep'in ailesi kabrini yerle bir etmek için bir komando gönderdi. Bu davranış halkın büyük öfkesine sebep oldu. Pakistan'ın bütün şehirlerinden ve köylerinden aşkın kurbanı olan insana layık büyük bir türbe yapılması için binlerce rupi yağdı. Bhagat Singh bir kere daha çiçek kümelerinin altına defnedildi. Bu sefer yaşlı Sih'in türbesi önünde yüzlerce Müslüman nöbet tutuyor, bu davranışlarıyla bir gün zamanın Pencap'taki 1947 yılının acı anılarını sileceğini umduğunu ispatlıyordu. Dipnot, Bhagat Singh'in kızı Sultana'yı evlat edindiler ve Lahore'da yetiştirildi. Bir petrol mühendisiyle evlenip 3 çocuğu oldu. Şimdi Libya'da mutlu bir hayat yaşamaktadır. Hindistan'ın Mahatma'nın anısına diktiği anıt, Yamuna kıyılarında yakıldığı yerde yapılan siyah taştan düz bir yerde. İngilizce ve Hindu diliyle kazılan birkaç kelime, Mohandas Gandhi'nin mesajını hatırlatıyor. Hindistan'ın daha iyi bir dünyanın özü olabilmesi için yeteri kadar özgür ve güçlü olmasını isterim. Her insan kendisini ailesi, her ailenin köyü, her köyün ili, her ilin eyaleti, her eyaletin ulusu ve ulusun da herkes için kendisini feda etmesi gerekir. Kuday Raj'ın Tanrı'nın krallığını yeryüzüne yükseltmesini diliyorum. 30 yıl geçtikten sonra bu dev boyutlu düşten geriye ne kaldı? Aslında pek bir şey kalmadı. Yaşamının son yılında kuşkulandığı gibi Gandhi'den sonra gelenler onun çağrısına yüz çevirdiler. Hindistan'ı ekonomik bakımdan az gelişmişlikten kurtarmak için çıkrık yerine sanayileşmeyi yeğ tuttular. Maddi ilerlemeye susamış bir çağın diliyle 5 yıllık planlar, kalkınma hızı, temel sanayi gibi sözcükler Hindistan'ın yeni liderleri sayesinde şiddet aleyhtarlığı, kardeşlik, el emeğiyle kuruluş gibi deyimlerin yerini aldı. Gandhi'nin ülkenin hizmetinde bir dernek haline dönüştürmeyi hayal ettiği Kongre Partisi, Hindistan'da en büyük siyasal güç olmaya devam etti. Ama giderek artan bir kokuşmuşluğun kurbanı oldu. Gandhi'nin Hindistan'ın selametini umduğu 500 bin köyün çıkarları, onun felaketlerin en beterinin sorumlusu olarak gösterdiği, büyük sanayi kuruluşlarının işgal ettiği şehirlerin yörüngesine girdi. İnsanoğlunun doğal köklerinden kopartılması, aslında hiç ihtiyacı olmayan malları üretmek için sömürülmesi. Ama bağımsızlığı izleyen yılların belki de en anlamlı olayı 1974 ilkbaharında Racistan çölünde cereyan etti. Bir numaralı vatandaşının ölümünün arifesinde atom bombasından vazgeçmesi için Amerika'ya yalvardığı ülkenin hükümeti bu çölde nükleer bir deneme gerçekleştirdi. O gün çölü temellerinden titreten dev sarsıntı, acaba aslında şiddet aleyhtarlığı doktrininin son yenilgisi değil miydi? Dipnot, ilk atom bombasının Amerika'da bir çölde patlatılmasından sonra, bombanın babası fizikçi Oppenheimer'ın Gita'nın 11. diyaloğunu okumaya başlaması simgesel bir anlam taşımıyor mu? Eğer binlerce güneşin infilakı, Hindistan her ne kadar Mohandas Gandhi'nin olanaksız düşünü gerçekleştirmediyse de bütün ideallerinden yine de vazgeçmedi. Yurttaşlarına giysi olarak önerdiği pamuklu kadiler bugün de hala bazı bakanların ve milyonlarca Hintlinin sırtındadır. Jawaharlal Nehru gibi bir zarafet prensi bile ölünceye kadar fikir babasının giydirdiği giysilerden vazgeçmedi. Onun sadelik çağrısına uygun olarak nereye gitse küçük bir Hint arabasına bindi ve yanına yalnız şoförünü aldı. çeşitli dillerin, çeşitli halkların, çeşitli kültürlerin bölücü güçler gibi görünmesine, pek çok İngiliz'in Britanya hakimiyetinin sona ermesinden sonra ülkenin parçalanacağı yolundaki kehanetlerine rağmen Hindistan 15 Ağustos 1947'de neyse yine öyle olarak kaldı. Yani birleşmiş bir ulus olarak. Eski racaların oturduğu dağınık ve geniş topraklar önemli bir direnişle karşılaşılmadan ana vatana katıldı. Çağında ihtiyar garipliklerine benzeyen Gandhi'nin fikirlerinden çoğu, 30 yıl sonra nüfusu aşırı artan, çevre kirlenmesinin istila ettiği, doğal kaynaklarının tükenmek tehlikesiyle burun buruna geldiği bir dünyada garip biçimde doğru çıktı. Eski zarfları atmak yerine saklamak, temel ihtiyaçların kesin sınırına kadar ancak doğal besinlerle beslenmek, yararsız malların üretiminden vazgeçmek, bitkilerden hazırlanan ilaçlardan yararlanmak, doğal temizlik kuralları uygulamak, bütün bu dersler bugün insanoğlunun gezegen üzerindeki yaşamını, kalkınmak için aşırı üretim ve kalkınmaktan başka bir gözle görenlere hiç de aykırılık gibi gelmemektedir. Ancak Hindistan'ın aç halk yığınlarını özgürlüğe yönelten kişiye sadık kaldığı bir alan vardır. Hindistan özgür bir ulus olarak doğmuştur, bir özgür ulus olarak yaşıyor. Sömürgeciliğin zincirini kıran ülkeler içinde hemen hemen tek olan Hindistan, özgür bir toplum, yurttaşlarının haklarına ve gururlarına saygılı bir devlettir. Yurttaşlar hür bir basının sütunları arasında açık açık iktidarlara karşı çıkabilir, protesto edebilir ve fikirlerini ifade edebilirler. Hindistan erkeklerinin ve kadınlarının yöneticilerini özgürce seçebildikleri bir ülkedir. Büyük komşusu Çin'in örneğini izlemek eğilimine direnerek fikirlerin köleliği uğruna halk kitlelerinin refahını sağlamayı reddeden Hindistan, sömürgelikten kurtulduktan sonra doğan askeri diktatörlükler örneğini izlemek eğilimine de direnmeyi bilmiştir. Gerici bir gelenekçiliği iterek ama insanlık tarihinin en büyük kültür hazinelerine katkısı olan bir geleneği koruyarak Hindistan yeryüzünün en büyük demokrasisi olmuş, tarihte eşi görülmeyen bir başarıya ulaşmıştır. Ve bu nedenle hayranlık uyandırmakta saygıya layık görülmektedir. Ulusun babasının küllerinin denize verilmesinden 15 gün sonra Bombay'daki Hindistan kapısının önünde düzenlenen kısa bir tören, onun 1915 yılı Ocak ayında bir gün Güney Afrika'dan gelip koltuğunun altında Hind Swaraj, yani Hindistan'ın özgürlüğü adlı manifestosuyla aynı kapıdan geçtiği anda açılan döneme bir son verdi. Sih ve Gurkha asıllı askerlerden kurulu bir tören kıtası tarafından selamlanan ve Hint donanmasına ait bir bandonun temposuna ayak uyduran Somerset Light Infantry Birliği'nin askerleri, yani bağımsız Hindistan topraklarını en son olarak terk eden İngiliz askerleri gemilerine binmek üzere geçtiler. Askerler tam zafer anıtının altındalarken rıhtımda toplanan Hintli kalabalığından hayret verici bir şarkı yükseldi. Birkaç kişinin başlattığı, giderek diğerlerinin de katıldığı şarkı, biraz sonra binlerce hançereden birden koptu. Bu veda şarkısıydı. Kongre Partisi'nin başlarında hala İngiliz latilerinin izlerini taşıyan eski militanları, hüngür hüngür ağlayan sarili kadınlar, gencecik öğrenciler, dişleri dökülmüş dilenciler, hatta esas duruşta duran şeref kıtasının Hint askerleri bile hepsi o anın anlamını çok iyi kavramış olarak seslerini birleştirerek yeniden buluşmak üzereyi söylüyorlardı. Somerset Light Infantry Birliği'nin son askerleri de şalupalardaki yerlerini alırken birden söylenmeye başlayan şarkının tonları bütün alanı doldurmuştu. Giden İngilizler için garip ve dokunaklı bir güle güle yine görüşmek üzere dileğiydi bu. Şu Hindistan kapısının önünde bir çağ tamamlanıyordu. Gezegenin dörtte üçü için Gandhi'nin başlattığı bir çağ, sömürgeciliğin sona erme çağı. Büyük kaptanlar ve krallar soyunun son temsilcileri Hint kıtasını terk ediyorlardı. Şalupalarını iten tatlı Meltem, yakında dünya haritalarını altüst edecek fırtınaları haber veriyordu. Gelecek yıllarda Bombay'da o 28 Şubat 1948 günü düzenlenen törene benzer pek çok tören düzenlenecekti dünya limanlarında. Ama o sabah imparatorluğun zafer anıtının gölgesindeki gibi böylesine duygulu bir içtenlik taşıyanı pek ender olacaktı. Bu tören katledilen Mahatma'nın son zaferi, gerek İngiliz'i gerekse Hintlisi için onun çağrısındaki acı mantığı anlamak usluluğunu gösterdiklerinden son bir kutsamaydı.